Ayrım 6.
Yüreğinin üstünde durmalıydı bu kalın içi dolu zarf. Eve koştu. Dedesine küçük temiz bir havlu getirdi. Kuyu başında mola verdiler. Yazdan kalma bir gün hani diye paltosunu çıkaran Ali Rıza Bey oğlunu uzattı. Musluğun önüne çömelip ellerini yıkadı. Türk'ün elinden havluyu aldı. Ellerini kurularken "Hepinizi iyi gördüm maşallah" dedi. "Havalar yağmurlayınca ev aktı mı, rutubet falan oldu mu?" diye meraklandım doğrusu. Türk, "Camlarımız da takıldı" dedi. Seher, "Sağ olun dedeciğim" dedi. "Bütün ev halkı sayenizde ısındık." Dede birkaç kere öksürdü ama bu sevincini gizleme öksürüşüydü. "Kepenklerle kış geçirilmez evlatcığım buralarda." "Hakkınız varmış, size minnettarız." "Teşekkür eder mi efendim?" Türk, "Nasıl değmez dedeciğim" dedi. "Herkesi bilmem ama ben pencerelere cam taktırdığınızı öyle sevindim ki, içim ısındı camlar kapanınca. Sonra her gece benim sevgili Selanik Bonmarşesi sönecek diye de korkuyordum." Dedenin yüzünden belirsiz bir bulut geçti. Sonra "Sönmez o, sönmez" dedi. Vaktiyle kendi başucunda yanardı o idare lambası. Uzun yıllar boyunca odalarına ışık vermişti. Uyurken karısının güzel yüzünü o pembe ışıkta görürdü. Sonra yanlarında bir sevgili varlık daha olmuştu. Gür, kumral saçlı, hareli iri yeşil gözlü tatlı bir bebekti bu. Gözlerinin içi hep gülümserdi. Oğluna baktı. Kumral saçları koyulaşmıştı. Şakaklarında belirsiz bir ağarma başlamıştı. Baba yiğit bir erkekti. Onunla her zaman övünmüştü. Hala övünüyordu. Gözleri hiç değişmemişti. Bakınca insana güven veren, yürekten gelme bakışlar. "Hepiniz iyisiniz. Hamdolsun ben de iyiyim. Fakat böyle yakınımda olduğunuz halde sizleri her an görememek beni rahatsız eder oldu." Türk dedesinin koluna yapıştı. "Dede, dedeciğim ne olur bizimle beraber oturun. Odanız hazır. Daha birkaç saat önce yatağınızı değiştirdik annemle. Biz de siz orada tek başınıza yaşıyorsunuz diye rahat mıyız sanki?" O bu çağrışı, yalvarışı bekliyormuş gibi. "Hani hiç fena olmayacak" dedi. Dede oğluyla erkek torunlarına döndü. "Ya sizler? Çöplüğünüzde benim gibi kocamış bir kişi olsun ister misiniz?" diye sordu. Oğlanlar da dedelerini yanaklarından öptüler. "Başımızın tacısın dedeciğim," dedi ata Kemal. "Bir deneme yapınız dedeciğim. Eğer bizlerden hoşnut kalırsanız" dedi. Ali Rıza Vardar Bey oğluna baktı. "Bir deneyelim" dedi. Sonra gelinine, "Ben açım" dedi. "İnşallah yemekler yenmedi." "Henüz başlamıştık dedeciğim. Hem bakınız sizin için rumeli pidesi yapmıştım." Yeniden sofraya sıralandılar. Yer sofrası Ali Rıza Bey'in çok hoşuna gitmişti. Böreğinden bir parça kesip ağzına götürdü. Ağır ağır çiğnedi. "Çok güzel olmuş" dedi. "Ellerine sağlık yavrum." Çiftliğe gittiğimizde peynirlisini, kıymalısını, böyle ıspanaklısını yaparlardı. Hele böyle bir yer sofrası. Bazen yarıcı evlerine davet ederlerdi bizi. İşte böyle bakırsını da yemek yenirdi. Uçları sırma işlemeli peşkirler dizlerimizde. Türk içini çekti. Dedesinin sesiyle gözlerinde canlanan anılar dünyasına gidiyordu. Galip Nehri kıyısındaki, çevresi günlerce dolaşılsa bitmeyecek çömlekçi çiftliği, tepelerde ormanlar, saatler, saatlerce alanlardan çiftliğe dönen sürüler. Dedesi çubuğunu içerek pencereden seyredermiş. En çok sevdiği hayvanlar kısraklar ve köpekler. Türk usulca "Babacığım" dedi, "Gobülü getireyim mi?" Annesi ona baktı. Bu bakışta yemekten sonra anlamı gizliydi. Yeniden dedesine döndü. Nasıl olsa Gobül'ü görecekti. Onu dinlerken Gobül'ün sırası mıydı? Sonra yüreği çarpmaya başladı. Göğsündeki zarfın kağıdı ışırdamıştı. Dedesini de duyamıyordu artık. Odasına girdi, kapıyı örttü. Annesi bütün direnmelerine değin bulaşığı yıkatmamıştı. Sonra "Ben bir kolayını bulur yıkarım. Sen bırak bugün bu işi" demişti. Odanın ortasına kara çizgilerle dörde bölünmüş güneş ışığı düşmüştü. İçerisi yaz benzeri sıcaktı. Pamuklu hırkasını, şalvarını çıkarıp kapının arkasındaki çengellere astı. Sırtına bir elbise giydi. Omuzlarına bir yün ceket aldı. Ayaklarından yün çorapları sıyırdı. Siyah muz çoraplarını geçirdi ayaklarına. Nasıl olsa artık bahçe yoktu. Vakit ikindiye doğru giderken bahçede oturulamıyordu. Her yan ıslanıyordu birdenbire. Pencere önüne mindere oturdu. Uzak dağlar, çamlı etekler görünüyordu bu pencereden. Sonra yerinden fırladı. Pamuklu hırkasının cebinden zarfı, çalışma masasından kağıt keseceğini aldı. Yeniden eski yerine oturdu. Kavuşma zamanı yaklaştıkça bu tadı ballandırmak için ağırlaşıyordu. Yavaş yavaş zarfın köşesine keseceğin ucuna soktu. Özenerek usul usul kesti. Kağıtları destesiyle zarftan çıkardı. Gözlerine yaşlar üşüştüler. Bir de resim vardı, bir vesika resmi. Kenarına tarih atılmıştı. Sanki biraz daha büyümüştü Mustafa ağası. Yaşlar süzülmeye başladı. Ne kadar, ne kadar özlemişti onu. Bir süre kağıtları göğsüne bastırarak yaşlarının akıp akıp durulmasını bekledi. Sonra bir numaralı kağıdı okumaya başladı. Sevgili Türk'üm benim, sırdaşım. Sonunda istediklerime kavuşabildim. Ankara'ya değil de İstanbul'a gelişime, ailede senden gayrı kimse memnun olmamıştı. Fakat burası benim için çok daha iyi. İstanbul Hukuk Fakültesi Ankara'ya göre daha zormuş. Bilirsin ki zorlukları severim. Onlara karşı çetin dövüşler yapmaktan hoşlanırım. Şimdi uzun sözü bırakalım. İşe girdim. İşi söyleyince belki kahkahalarla güleceksin. Bir trikotaj atölyesinde iş buldum kendime. Hem de gireli bir ay oluyor. Bunu daha önceki mektuplarımda söylemedim. Atölyedeki durumum belli olsun diye. Şimdi bu iş düzene girdim. Sana anlatırsam hoşuna gidecek. 4 oğlu ve 4 trikotaj makinesi olan iyi kalpli bir hanımın yanında çalışıyorum. Oğullarının birisi benim yaşımda, benim sınıfımda, üniversitede arkadaşım. Ona çalışmam gerekiyor, iş arıyorum demiştim. O da hiç düşünmeden, gel bizim atölyede çalış. Annem parça başına iş verir. Ne kadar işlersen o kadar para alırsın. Biz 3 kardeş atölyenin 4 makinesinde, bir tanesinde de annem çalışıyor. En küçüğümüz henüz pek küçük. Cep harçlıklarımızı, giyim, sinema, gezme masraflarımızı böylelikle çıkarıyoruz. Annem diyor ki, şu makinede sizin gibi çalışacak birini bulsanız. Ben de bu sene çok yorgunum. Sen bu işe biçilmiş kaftansın. İşte sevgili Türk, böylece Naciye teyzenin atölyesindeki güzel, şirin, İsviçre makinesinin başına geçtim. Sana çok daha sevineceğin bir haber vereyim. Naciye teyze geçen akşam bana, a çocuk dedi, akşamları pansiyonuna koşu yapacağına burada kalsana. Yarın sokaklarda Ayaz Paşa kol gezecek. Seni de evladım kadar sevdim. Yollarda geçen saatlerin hem kendi işine hem de benim işime yarar. Sonra Faruk'la yolunuz bir, üstelik kafa dengi de görünüyorsunuz. Bu çağrışa çok sevindim. Arkadaşımın babası ağırbaşlı bir bankacı. Naciye teyzenin emekleriyle eve getirdiği kadın yardımcı olmasa çocuklar böyle rahat bir evde oturamayacaklar. Sofralarında her çeşit yiyeceği bulamayacaklar. Naciye teyze hem kendisi çalışıyor, evine bolluk getiriyor, hem çocuklarını çalıştırıyor, onlar para kazanabiliyorlar. Naciye teyzeyle oturduk, bir güzel hesap yaptık. Evleri şehzade başında, üniversiteye kadar yol masrafı olmayacak. Benden pansiyon aylığının 1/3'ünü 35 lira, kahvaltılar, öğle ve akşam yemekleri için de günlük masrafının 1/7'ini alacak. Anlaştık, bu bana çok ucuza geliyor. Şimdi sabah evde olduğu gibi ev işlerine yardım ederek kahvaltı yiyoruz. Sonra Faruk'la çantalarımızı kapıp erkenden üniversiteye koşuyoruz. En güzel yerleri kapıyoruz. Biliyor musun Türk, sınıfımız öyle kalabalık, öyle kalabalık ki uzaklardan gelen çocuklar bazen sınıfa bile giremiyorlar. Faruk'la ben tam profesörün kürsüsü karşısındayız. Her gün ve her derste. Senin dergilerinde bir 4 göz Ali vardır ya, işte onun gibi 4 göz ben, 4 göz Faruk ve her ikimiz 8'er kulak oluyoruz, profesörü dinliyoruz. Ben bir yandan da makine koşusuyla not tutuyorum. Böylelikle Faruk benim notlarımdan, ben Faruk'un kitaplarından faydalanıyoruz. Beni bilirsin, bir kere dinleyince bir yol okuyunca öğrenirim. Kolay öğrendiğim için derslerime az zaman yetiyor. Akşam eve dönüyoruz. Yemek erken yeniyor. Sonra hemen makinelerin başına koşuyoruz. Bu çok zevkli saatler oluyor. Ellerimiz kanat takmış kuşlar gibi makinelerimizin üstünde uçmaya koyuluyor. V yakalı bir kazağı 1 saatte işliyorum. Saat 10'a kadar Faruk'la beraber çalışıyoruz. Bazen 3 kazak ben, 3 Faruk çıkarıyoruz. Kazak başını Naciye teyze bize 5'er lira veriyor. Cumartesi pazar günleri pek görülmeye değer bir film varsa sinemaya gidiyoruz. Yoksa makinede sen kaç parça çıkaracaksın, ben kaç parça, yarışmadır başlıyor. Ya dersler diyeceksin. Her gece saat 1'e kadar okuyoruz. Sabah 6.30'da kahvaltımızı yemiş bulunuyoruz. Bu uyku saati anneme göre pek az sayılır. Fakat ben kendimi az uykuya alıştırmıştım, bilirsin. Hep geç yatar, erken kalkardım. İnsanlar adlarından çok ilham alıyorlar. Benim adım Mustafa, peygamberimizin adı. Atatürk'ün ilk adı. Onların ismini aldığıma göre onlara yaraşır bir insan olmalıyım. Öyle tatlı, zevkli bir tempo tutturdum ki tadına doyulmuyor. Sana Naciye teyzenin sepetler dolusu artık yünlerinden ama biraz uğraşarak bir kazak işledim. Pakette. Türk sağına soluna bakındı. Paketi dışarıda unutmuştu. İçine sıcak sevinçler akıyordu. Mustafa ağası iyi, rahat ve mutluydu. Ona bir de kazak göndermişti. Gözlerini satırlara eğdi. Sana Picasso adını taktığım süveter, soğuk havalarda giymeniz için hepinize birer Picasso başlık, dedeme de bir boyun atkısı var. Hepiniz güle güle kullanınız. İleride daha güzellerini işleyeceğimi umuyorum. İşte halim böyle. İstanbul'un soğuk, biraz da kar serpiştiren puslu bir akşam üstünde pardesümün yakasını kaldırmıştım. Boynuma anacığımın gözlerinin ışığıyla işlediği boyun atkımı dolamıştım. Henüz işim yoktu, param yeter değildi. Yanımda sınıf arkadaşım Faruk belirmişti. Ona bu kaygılı düşüncelerimi açmıştım. Bu sözlerimde bir tılsım gizliymiş sanki. Birdenbire önümde bir kazanç yolu parladı. Sonra sıcak bir aile yuvasında barınmak mutluluğuna kavuştum. İstersen sen büyüklere bu çalışma konusunda bir açıklama yap. Ama fırsatı kolla. İyi bir zaman seç ki trikotajcı oluşum onları yadırgatmasın. Başım, dimağım bilgilere öyle aç, öyle istekli ki bugün ne işle uğraşırsam uğraşayım, gitmeyi tasarladığım amacıma yollarımda hiçbir durak yapmadan ilerleyeceğim. Buna bütün sevdiklerim inanmalısınız. Küçük sevgili kardeş, okumaktan bıkmadın mı bu uzun mektubu? Bir mektup yazmak bir kazak parasından ayırıyor beni. Belki her zaman böyle uzun yazamam. Sebebi yalnızca bu kazançtan yitirme konusudur. Senden o güzel masallarını bekliyorum. Yavaş yavaş dinlenilmiş, bilinmiş masallardan kendi kurduğun, düzenlediğin konulara geçmene çok sevindim. Bir gece hani özlem ve ağlayışlarla odama geldiğinde söylemiştim ya, bu mektuplaşmalarımız sana yeni çağ açacak diye. Bu sözlerim gerçek oldu şimdi. Böyle güzel görüntüler, böyle renkli kelimelerle böyle içe işleyen masallar yazmakta yürürsen bir gün senin ünlü bir masal yazarı olacağına inanıyorum. Yıllarca sana okuduğum, anlattığım masalların yazarları da bir zamanlar senin gibi dinlemeyi, sonra da okumayı sevmişler ve sonra yazmaya koyulmuşlar. Sevgili Türk, neredeyse iki kazak parası yitireceğim. Bana oranın havasını belirten mektuplarını bekliyorum. Seni hasretle öperim sevgili küçük sırdaşım. Ağan Mustafa Vardar. Türk gözlerine birken son satırları iyice görmesini perdeleyen yaşları sildi. Kucağındaki kağıtları göğsüne bastırdı. Dizleri üstünde duran vesika resmini aldı. Ah sevgili Mustafa ağacığım benim diye onunla söyleşmeye koyuldu. Sonra resmi gümüş çerçeveli aynanın sol köşesine iliştirdi. Kağıtları toplayarak zarfın üstüne kocaman 10 numara yazdı. Dolabını öbür mektupların üstüne yerleştirdi. Dışarı çıktı. Büyükler aşdamına girmişlerdi. Kardeşleri ortalarda yoktu. Gobil ayvanın orta direğine bağlanmıştı. Onun yanına çömeldi. Onun başını kocaman kulaklarını okşayarak ''Seninle çok dost olacağız Gobülcüğüm'' dedi. ''Annem sana ellerimi sürmemi istemez biliyorum. Fakat sen temiz bir köpeksin. Ben de seni sevdikten sonra ellerimi yıkarım.'' Gobül kocaman tüylü kuyruğunu pat pat pat diye yere vuruyordu. Gözleri candan bir sevgiyle Türk'e bakıyordu. ''Seni öyle seviyorum, öyle seviyorum ki bunu ancak köpek dili bilseydim anlatabilirdim sana.'' Kendi kendine düşündü. Çok iyi izlerse belki Gobül ile köpek dilinden birkaç kelime konuşabilirdi. İlk denemeyi yaptı. Ana köpeklerin yavrularına çıkardığı sesle hav hav hav diye havladı. Köpek belirsiz bir şaşkınlık geçirdi. Kuyruk yere yapıştı. Sonra o da hav hav hav diye karşılık verdi. Yanında atanın ayakları beliriverdi. Ne o küçük hanım karşılıklı havlaşıyorsunuz? Türk ayağa kalktı. Kardeşinin elinde boş odun sepeti vardı. Yavaşça köpekçe konuşuyorduk Gobül'le dedi. Allah versin, yeni lisan öğrenmeniz de pek şeker şey doğrusu. Sen işin alayındasın ama meraklı bilginler Yunus balıklarının dilini öğreniyorlarmış. Ben de köpek dili öğreneceğim. Odun almaya mı gidiyorsun? Ellerimi yıkayayım, beraber taşıyalım olur mu? Hay yaşa Türkçüğüm. Bir koşuda kuyu başına geldiler. Türk sabunu el attı, yerinde yeller esiyordu. Başını göklere çevirdi. Sağa sola baktı. Kargaya benzer bir kuş yoktu ortalarda. Kabın dibindeki sıvıyı ellerini sürdü, köpürttü, yıkadı. Parmağını göğün boşluklarına sallayarak ''Ben sana gösteririm'' dedi. Ata şaşkın ''Şimdi de kimlerle konuşuyorsun?'' dedi. ''Bir hain kargayla.'' ''Hain karga mı?'' ''Evet, sabun hırsızı.'' ''Ay, sabunlarımızı kargalar mı aşırıyor? Uçacak değil ya sabunlar?'' Biraz sonra Mustafa Ağa'nın yazdan kesip istiflediği pırnal kütüklerinden doldurdukları sepetli aşlamına girdiler. Dışarının ışığına kıyasla içerisi loştu. Büyükler oturma bölgesinde ocak başındaydılar. İki büyük koltuğa babasıyla dedesi kurulmuşlardı. Annesi de ocağın tam karşısında mindere bağdaş kurmuştu. Üstünde Ankaralı pantolonuyla balıkçı yaka siyah kazağı vardı. Türk, benim paketim nerede anneciğim diye sordu. Annesi, ooo şıklaşmışsın dedi. Sonra ocağın sağındaki duvara gömülü kapaksız dolabı göstererek takada dedi. Türk posta paketine bir göz attı. İçinde ne olduğunu biliyordu. İlk önce ocağı yakmalıydı. Ocağın önüne diz çöktü. Ocak yakmak çok sevdiği bir işti. İnce ince kuru dallardan çadır biçimli bir yığın yaptı. Sonra daha büyük dalları dikti. Onların üstüne pırnal kütüklerini sıraladı. Odun sepetinin yanında duran hasır gazetelikten eski bir gazete çekti. orta sayfasını bükerek çadır biçimli yığının ortasına soktu. Ocağın rafından aldığı kibritle gazetenin ucunu yaktı. Sonra gazetenin çift sayfasını orta yerinden baş işaret parmaklarını birleştirip kesip çıkardı. Delikli kağıdı ocağın önüne yerleştirdi. Hava gazeteyi çekip ocağın ağzına yapıştırdı. Biraz sonra Türk kurumla yerinden kalktı. Gazetenin ardı kızarmıştı. Tatlı çırtırtılar yükseliyordu. O zaman kağıdı alıp katladı. Ertesi gün için sepetin kenarına sıkıştırdı. Ocaktaki kuru pırnal dalları mercan mercan tutuşmuştu. Ali Rıza Bey ocağa ellerini uzatarak "Aranıyor ateş" dedi. Türk ocak başından kalkıp takadan posta torbasını aldı. Bir bıçakla kurşuna bağlı kalın sicimi kesti. İçinden plastik torbaya yerleştirilmiş hediyeleri çıkardı. Annesiyle babasının kış başlıklarını, dedesinin boyun atkısını verdi. Sıra kendi Picasso adlı kazağına gelince yüreği sevinçle çarpmaya koyuldu. Bu öyle güzel bir kazaktı ki birbirinin içine çizgi çizgi girmiş portakal renginden gök mavisine, gece karasından gün ışığına, kar beyazdan şeker sarısına kadar renk oyunlarından örülme bir sanat işiydi. Başlığı kazağına örnekti. En çok şaşıran Seher olmuştu. Dünyanın parasını vermiş bu çocuk diye söylenecek oldu. Türk bir an söylenip susmak arasında kendisiyle bir iç dövüşü yaptı. Söylemese annesi para hesaplarına dalarak daha da çok üzülecekti belki. Onların ortasına annesinin oturduğu minderin kıyısını ilişti. Gözlerinde ocağın ışığına benzer parıltılar tutuştu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil anneciğim. Bu armağanlara para vermemiş Mustafa ağam. Üçünün bakışları Türk'ün üzerine çevrilmişti. Dedesi kucağındaki yumuşak boyun atkısını damarları çıkmış elleriyle okşuyordu. Peki nasıl elde etmiş bunları? Türk ağırbaşlı yaşından büyük bir kimsenin tavrıyla "İsterseniz mektubunu okuyabilirim sizlere" dedi. Ama kısaca şunu söyleyeyim ki hediye gönderdiği başlıkları, kazağı ve boyun atkısını Naciye teyzenin makinesinde atık yünlerden kendisi dokumuş. Annesi daha çok şaşırdı. "Naciye teyzenin makinesinde mi?" "Bunda şaşacak ne var anneciğim? Naciye teyze Mustafa Ağa'nın arkadaşı Faruk'un annesi. Hem de yeni pansiyon sahipleri, hem de çalıştığı trikotaj atölyesinin şefi." Seher yarı meraklı yarı gülerek "Neler söylüyorsun Türk?" dedi. "Hiç anneciğim, sadece mektupta yazılı olanları." Babası yaslandığı koltukta yarı doğrularak "Mektup okursan daha kökünden öğreniriz olayları sanıyorum." dedi. Türk "Peki babacığım" diye yerinden fırladı. Odasına gitmesiyle dönmesi bir oldu. Annesinin yanına oturdu. Kağıtları zarftan çıkardı. Dizlerinin üzerine koydu. En üst yaprağı okumaya başladı. Türk'ün kelimelerin anlamlarına göre ayarlayarak yükselti alçalta yumuşak bir sesle okuduğu mektup dakikalarca sürdü. Türk bir aralık dedesinin belirsizce öksürerek burnunu sildiğini duydu. Dudaklarından kelimeler dökülürken başının bir köşesinde hepsi heyecanlandılar düşüncesi geçiyordu. Hele işte halim böyle. İstanbul'un soğuk, biraz da kar serpiştiren puslu bir akşam üstünde pardösümün yakasını kaldırmıştım. Boynumu anacığımın gözlerinin ışığıyla işlediği boyun atkımı dolamıştım. Henüz işim yoktu sözlerini okurken annesinin hıçkırığa benzeyen bir sesle "Ah yavrum, evladım" deyişi Türk'ün yüreğindeki atışların sayısını artırmıştı. Türk susunca babasına baktı. Onun da gözlerinde belirsiz bir buğu örtülüydü. "Ben öyle sevindim ki Mustafa ağamın bir işi, rahat bir evi olduğuna. İçim rahatladı. Onu o ıslak yokuşların dibindeki karanlık, soğuk odada düşündükçe göğsümün şurasında bir yer sızlıyordu hep. Şimdi o sızı yerini bir sevince bıraktı." Dedesi, "Türk haklı bu hususta" dedi. "Mektup sizlere söylenmeyen bir açıklıkla yazılmış. İçinden geldiği gibi cana yakın bir sıcaklıkla hadiseler hikaye edilmiş. Bu da gösteriyor ki büyük torunum halinden pek memnun." "Siz sağ olun dedeciğim. Tam benim gibi düşünüyorsunuz. Ama biliyorum annem büyük oğlunun para kazanmak için trikotaj makinesi başında geçecek saatlerini acıyor." Seher önüne bakıyordu. Türk'ün sözlerine gülümseyerek başını kaldırınca göz pınarlarındaki damlacıklar ocaktan renk alarak parladı. "Acımak değil bu. Bir çeşit sevinç. İçinde biber yanışı bulunan bir sevinç. Onun zamanlarını sadece kitaplarına vermesini isterdim." Odaya girdiğini sezmedikleri Kemal masa yanındaki iskemlede oturuyordu. Dünyadaki birçok büyük adamlar büyük adam olma yolundaki okuma yıllarında çalışarak hayatlarını kazanmışlardır. Türk sevinçle dönüp Kemal'e baktı. "Yaşa Kemal ağacığım" dedi. "Böyle düşünmek ne güzel. Benim aklıma Madame Curie geldi. Hani anneciğim sizinle beraber onun hakkında bir kitap okumuştuk. Paris'e okumaya gidebilmek için yıllarca bir evde çocuk bakıcılığı yapıp para toplamamış mıydı? Bu onun yaşayışındaki yerini bulmasına engel olmamıştı. Hem Mustafa ağam çok memnun halinden." Seher'in gözlerinde renk renk plastik yün torbalarının duvarları kapladığı, dört makineyi aralıksız çalıştıran genç başlar arasında oğlunu görür gibi oldum. Alnına bir saç büklümü düşmüştü. Güzel bal renkli gözleri ateşli ateşli. Alnı belirsizce terlemiş. Elleri gözleri işinde çalışırken başının içinde ertesi günkü dersler, ödevler, konular, problemler. Sait Vardar, oğlumun talihi yar olmuş bence dedi. Bu dört başı mamur bir iş doğrusu. Bir taş iki kuş değil de üç kuş vurmak gibi bir şey. Hem pansiyon hem işi sıcak, düzenli bir aile yuvasında bulmak mutlu bir olay. Ata koşarak içeri girdi. Türk, Türk gel bak, kaptı kaçıyor. Türk hemen anlamıştı. Kağıtları toplayıp göğsüne bastırarak yerinden fırladı. Ataya doğru koştu. Karga mı, tarla sıçanı mı? Ala karga. Mavi boncuk renkli kanatları var. Ala karga. Türk bir an durdu. Kağıtları zarfına yerleştirip cebine koydu. Aş damının sonra da ayvanın kapısından çıktılar. Güneş kına renkli toprağın üstüne sadece kapıya giden yolun iki kıyısındaki kavakların gölgelerini düşürmüştü. Kavaklar artık soyunmuşlardı yeşil yapraklardan. İnce kuru dallardan aralarında tek tek kırmızılı sarılı son birkaç yaprak titreşiyorlardı gün batısı rüzgarıyla. Gerilerde başları göğe değen yüce toroslar omuz omuza vermiş, oralarda yaşayan gelmiş geçmiş tarihlerin masallarını mırıldanıyorlardı birbirlerine. Türk ala kargayı unutmuştu. Bu bir yanı yüreğine saygı duyguları veren dağlar, öbür yanda Akdeniz'in kocaman mavi koyu, karşılarda çağlayanlar, artlarındaki yeşil cennet. Türk bu görünüş ortasında kendini, dünyayı unutuyordu her zaman. İçinden toprağın üstünde boy boy yürümek, suyla ıslak yeşil köşeler bulmak istekleri taşıyordu. Ata dikkatle kız kardeşine bakıyordu. Eliyle dağlardan yana işaret etti. Yeşilliklere doğru uçtu. Türk içinden geçenleri söyledi. Ben de yeşilliklere doğru uçmak isterdim. Nasıl? Anlayamadım. Türk dalgın kendi kendine konuşur gibi, Orta Asya'dan göç eden atalarımız da hep suları, yeşili özlememişler miydi? Evet ama, aması bu atacığım. Bazen bu kurak topraklar beni korkutuyor. Karşılara baktıkça yazık diyorum, toprağımız oralarda olsaydı. Yağmurlardan sonra buralarda yeşerdi baksana. Toprağın üstünde körpe yeşillikler buğu gibi tütüyor. Hem bu topraklar bize büyük büyük dedelerimizden, ninelerimizden kalma sayılır. Büyük annem bu toprakları Rumeli'de kalan çiftliklerine karşılık almamış mı? Fiyatı ölçülemeyecek kadar kıymetli bizler için. Bir de gül suyumuz olsaydı. Kuyumuz son yağmurlardan sonra neredeyse taşacak. Türk yazın cehennem sıcaklarını düşünüyordu. Geceleri yağan çiğ tanecikleri daha üstlerine düşen ilk gün ışığında kuruyuveriyordu. Göz alabildiğine toprağın yüzü aralıklı yuvarlak çukurlarla oyulmuştu. Her çukur bir fidan içindi. Güzden Ekim zamanına dek öylece güneşle, gübreyle, havayla, yağmurla beslenerek bekleyeceklerdi. Sonra babasının daha şimdiden seçip dallarına birer marka bağladığı fidancıklar getirilecek, bu özlemle bekleyen toprağın koynuna dikileceklerdi. Babası, sadece üç büyük su isteyecek bizim turunçgiller soyu ama pek sıcaklar olursa arada bir de hafiften sulamak gerekecek diyordu. Kuyu şimdilik doluydu ama yazın sıcakları başlayınca çevresindeki topraklar o suyu emip götürmezlerse. Ata, ben şu sebze bahçesinin kıyısında resim yapıyordum dedi. Baktım süzülüp geliyor. Küçük sevinç çığlıkları da atıyordu. Sonra sabunu kaptı gitti. Türk birden sabun karga konusuna dönüverdi. Taş koydum üstüne kapak örttüm. Yine de bir yolunu bulup çaldı. Birden durdu. Kardeşine döndü. Ata, onu sapanla vurabilir miyiz? Ata kaşları hafiften çatık düşünüyordu. Sonra sapanla olmaz dedi. Ama bir ok yaparsak belki vururuz. Türk tamam diye bağırdı. Güzel bir yay yaparız. Benim ansiklopedide resmi var. Yapılmasını da öğretiyor. Hem nişan almasını da öğreniriz böylece.